Ayrım 27.
Son tümcelerde de dayanak buluyor bu gözlemimiz. Bu aşamada metnin nesnel varlığı ötesinde bütün anlamı kuşatmaya çabaladığımız an, metin bize üç kez daha ard arda şşt şşt diyor. Okuma deneyimizin bu aşamasından sonra bu metindeki yaşantının bizim kendi yaşantı dünyamıza yansıtılmasına sıra geliyor. Kim diyorsa diyor ama neden şşt diyor sorusunun yanıtını aramamızla da son aşamasına geliyor anlamı kuşatma çabamız. Metnin bütününde doğadan, bütün canlı çevreden nasıl esrik bir sevgiyle söz edildiğini anımsayarak, şşt, yaşama sevincinin ta kendisidir diyebiliyoruz söz gelişi. Metinle, dolayısıyla da yazarla bir şeyi paylaşıyoruz. Biz de işitiyoruz şşt çağrısını. Metin, yeni bir deney eklemiş oluyor yaşamımıza. Metnin daha ilk anda seslenerek okuru içine çekiverdiği soru-yanıt zinciri bu deneyle noktalanıyor. 5. kısım. 13. bölüm. Edebiyat ve hakikat. İncelediğimiz belli başlı edebiyat kuramlarında özellikle bir sorun büyük tartışmalara yol açmakta ve edebiyat konusunda birbirine karşıt iki tutumun belirmesine neden olmaktadır. Bazı estetikçiler ve eleştiriciler edebiyatın bize insan tabiatı, hayat, toplumsal gerçeklik ve benzerleri hakkında bir çeşit bilgi sağladığını iddia etmekte ve bundan ötürü hakikat bildiren ya da bildirmesi gereken bir şey olduğunu söylemekte. Bazıları ise edebiyat dahil sanatın hakikati bildiremeyeceğine, özünün buna uygun olmadığına ve işlevinin ne bilgisel ne de didaktik olamayacağına inanmaktadır. Bundan ötürü bu sorunu biraz daha kurcalamakta ve bilgiyle sanat arasındaki ilişkiye hiç değilse sorunu daha iyi belirterek bir açıklık kazandırmakta yarar vardır. Bir şiir, roman ya da oyun ne bir psikoloji, ne bir sosyoloji, ne de bir tarih kitabıdır. O halde ne tür bir hakikat, ne tür bir bilgi söz konusu olabilir burada? Sanatın bilgisel olduğunu söyleyenler, sanat eserindeki bilginin ve hakikatin, bilimdekinden başka olduğunu da sözlerine eklerler. Ama başkadan hepsi aynı şeyi kastetmez. Onun için her şeyden önce şu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Edebiyat eserinde bilgisel anlam bulunabilir mi? Eğer varsa bildirilen hakikat nasıl bir hakikattir? Hakikati toplumsal, felsefi, ahlaki ve buna benzer şekilde bildirmek, esere sanat bakımından bir değer kazandırır mı? Bugün mantıkta hakikat, önermelerle ilgili bir nitelik olarak kabul edilir. Bundan ötürü hakikatten söz etmek, bir şeyin doğru ya da yanlış olabileceğinden söz etmek demektir. Olgular kendi başlarına ne doğrudurlar ne de yanlış. Bu soba yanlış mı, doğru mu diye bir soru anlamsızdır. Soba ne doğrudur ne de yanlış. Ama Ahmet Bey'in evinde iki soba var önermesi doğru mu, yanlış mı diye sorabiliriz. Başka bir söyleyişle doğruluk yanlışlık ancak önermeler için söz konusu olabilir. Kabaca önerme, bir olguyu tasvir eden cümledir. İki ayrı cümle aynı olguyu tasvir edebilir. İstanbul Ankara'dan büyüktür ve Ankara İstanbul'dan küçüktür cümleleri aynı önermeyi dile getiriyorlar demektir. Bunları Fransızca ya da İngilizce söylersek cümleler değişir ama önerme değişmez. Bir önermenin hakikati ifade etmesi, doğru önerme olması demektir ki, bu da betimlediği olgunun, durumun gerçekten öyle olmasına bağlıdır. İstanbul Ankara'dan büyükse, yukarıdaki önerme doğrudur, değilse yanlıştır. Eğer hakikati böyle önermesel anlamda kullanıyorsak, edebiyatın hakikati bildirmesi için gerçek olguları tasvir eden cümlelerden kurulması gerekir. Oysa edebiyat eserlerinde bu çeşit cümleler çok azdır. Buna en elverişli olan roman ve oyunlarda bile kişiler ve olaylar uydurmadır. Gerçek olguları, durumları anlatmazlar. Ahmet Bey'in evinde iki soba var cümlesi, hayatta biri için söylenmişse doğru olabilir. Ama bir romanda geçiyorsa nasıl doğru olabilir? Gerçekte ne Ahmet Bey var, ne evi, ne de sobası. Hatta kişilerini tarihten alan romanlarda dahi doğru ya da yanlış olabilecek cümleler çok azdır. Devlet Ana'da İnönü Hisarı Eskişehir Sancak Bey'ine bağlıdır. Ya da demek güneyi Germiyanlı, doğusuyla kuzeyi Karacahisarlı Selçuklu, batısı Bizans ve Ertuğrul'un gibi bazı cümleler doğru olabilir. Doğruluk iddiası taşıyabilir ama geri kalanları gerçek olguların ya da durumların tasviri değildir ki doğru olabilsin. Demek ki edebiyat, bilimin yaptığı gibi hakikati ifade edemez. Öyleyse ya edebiyat hakikati anlatamaz diyeceğiz ya da başka bir çeşit hakikatten, sanata özgü hakikatten söz açacağız. Çeşitli görüşler vardır bu konuda. Ele alacağımız ilk iki görüş, edebiyatın şu ya da bu anlamda hakikat ile ilişkisi olduğunu iddia eder. Son iki görüş ise bunun tersini savunur. Edebiyatın hakikatle ilişkisi vardır. 1. Sezgisel hakikat. Sezgicilerle başlayalım. Bunlara göre sanat, sezgiyle kavranan bir hakikati açıklar. Bilindiği gibi bazı felsefecilere göre hakikate varmanın yolu yalnız duyular ve akıl değildir. Empirist ve rasyonalistlerden farklı olarak bazı düşünürler hakikati sezgiyle kavramanın mümkün olduğunu söylerler. Bu doğrudan doğruya kazanılan, kavramsal olmayan, non-conceptual, kesin bir inanç doğuran, yanılmaz bir bilgidir. Örnek olarak mistiklerin bilgisini gösterebiliriz. Sezgisel bilgi yolunun geçerli olup olamayacağını tartışmak felsefecilere düşer. Ama bir noktaya işaret etmemiz gerek. Modern felsefe akımlarında doğrulanabilme ilkesine verilen önem malum. Sezgicilerin bilgi kuramlarındaysa doğrunun nesnel ölçütü olmadığına göre doğru sezgilerle yanlış sezgileri nasıl ayıracağız? Hepimizin sezgisi aynı olmadığına göre doğru olan hangisi? Kavramsal anlatışa uygun olmayan bir bilgi hakkında bu sorunun cevabını vermek güç. Ya yanlış sezgiyle doğru sezgiyi ayırt edemeyiz dememiz lazım ya da sezdiğini sanan her insan gerçekten de sezmiş değildir. Bilgi teorisi alanında sezgiciliği bir yana bırakır da edebiyata dönersek nedir durum? 19. yüzyılda bilimin başarıdan başarıya koşması sonucu, hakikate varmanın tek yolu bilim yöntemi olarak belirince, bir kısım edebiyatçılar edebiyatı kurtarabilmek için hakikatle ilişkisini kesmişlerdi. Ama bazıları da edebiyatı bir zevk verme aracı olarak anlamanın, onun önemini kaybettireceği korkusuyla sanatın görevini daha ciddi ve sağlam bir alanda aramak gerektiğine inandılar. Gel gelelim edebiyatı artık bilime rakip bir bilgi kolu saymakta zordu. Ne yapılabilirdi öyleyse? Yapılan şu oldu. Sanat, edebiyat bize hakikati bildirir ama bilimin açıkladığı hakikat değildir bu. Sanat sezgisel bilgi kazandırır. Doğruyu söylemek gerekirse bu büsbütün yeni bir iddia sayılmaz. Platon'un İon diyaloğunda şairin ilham yoluyla aklı aşan bir bilgiye vardığından söz edilir. Plotinos'a göre sanatçı bu dünyada yansımış olan güzelliğin kaynağına uzanan ve formlar dünyasını sezgiyle kavrayabilen bir adamdır. Ancak bu sanat görüşü 19. yüzyılda Schelling ve Schopenhauer gibi Alman düşünürlerinin elinde işlenmiş ve bir kuram haline sokulmuştur. Demek oluyor ki şair, bilim adamlarının yaptığı gibi akıl ve deney yoluyla değil ama imgelemle, aklın sınırlı bilgisini aşan daha yüksek bir bilgiye erişiyor. Aşkın gerçekliği, ultimate reality ya da varlığın özünü doğrudan doğruya sezgiyle kavramak herkese vergi değildir. Çünkü bizim gündelik hayattaki algılarımız ve aklımızla bilişimiz bu çeşitten bir gerçekliği kavramakta yetersizdir. Şair ise akıldan üstün bir bilgi melekesi olan imgelemiyle görünen varlığın altında yatan öze kadar sızabilir. Bilim hakikate açılan tek kapı olduğunu iddia ede dursun, sezgicilere göre asıl önemli gerçekliğe ulaşabilecek adam bilgin değil, sanatçıdır. Diyelim ki sanatçı imgelemiyle son gerçekliğe ulaştı. Varlığın özüne kadar inebildi. Nasıl aktaracak bu bilgisini başkalarına? Sezgiyle kavranan hakikat de önermelerle anlatılabilir. Eğer şair bunu yaparsa, şiir dil bakımından, bilimden ayrılmış olmaz. Ancak şairin şiiri yazmadan önce hakikate varmak için kullandığı yol başka olmuş olur. Aradaki fark bilgi psikolojisi bakımından bir farktır. Dil bakımından her ikisi de önermelerden meydana gelmiştir. Çünkü sezdiği hakikati önermesel biçimde açıklamaktan başka bir şey yapmamıştır şair. Mistik yaşantısında kazandığı bilgiden başkalarını haberdar etmek isteyen bir adam durumundadır. Hemen ekleyelim ki sezgicilerin söylemek istediği bundan farklı bir şey. Sanatçı sezgisel bilgisini bize önermesel biçimde anlatmaz. Bunu aynen sezdirir. Yani okurun eser karşısındaki yaşantısı, şairin eriştiği hakikati kavratan bir yaşantıdır. Sanat eserinde önermeye indirgenemeyen bir şey vardır. Böyle bir eser, bütünüyle ele alındığı zaman hakikati sezdiren bir simge sayılabilir. Başka şekilde söylersek, okurun eser karşısındaki estetik yaşantısı bilgisel bir yaşantıdır. Çünkü sözcüklerin yerleştirilmesinde, birbiriyle ilintisinde, eserin simgesel ve katmerli anlamlığında, başka bir şekilde dile getirilemeyecek, kavramsal dille söylenemeyecek çeşitten bir hakikati ifade olanağı vardır. Estetik yaşantının gerçekten bilgisel olup olmadığı konusunda uyuşmak zor. Birçokları sanat eseri karşısında duyduğu yaşantının kendisine bilgi kazandırdığı kanısındadır. Bazı estetikçiler de sanatın böylece sezgisel hakikati verdiğini iddia etmektedirler. Şimdi bu doğrudan doğruya elde edilen bilgiye, kavramın gerçek anlamıyla bilgi diyebilir miyiz? Bu noktada tartışma başlıyor. Çünkü bazı filozoflara sorarsanız, bir şeyi yaşatmak, onu bilmek değildir. Bir şeyi bilmek, onun hakkında bir şey bilmektir. Bir yaprağa baktığımız zaman, belirli bir yeşil rengini görür, onu fark eder, onunla adeta tanışırım. Bu tanışma, acquaintance, sadece bir farkında olma, bir görmedir. Bu yeşildir sözünde ise artık tanışma sınırını aşma vardır. Gördüğüm rengi bu adı vermek için daha önce bana yeşil diye öğretilen renkle aynı olduğunu fark etmem gerek. Bundan ötürü bazılarınca estetik yaşantının bilgisel olduğunu söylemek, bilgi terimini yanlış bir anlamda kullanmak ve gereksiz bir karışıklığa yol açmaktır. 2. Önermesel hakikat. Şimdi ele alacağımız görüşü savunanlara sorarsanız, edebiyatta önermesel hakikatler çok önemlidir. Bunları ikiye ayırmamız gerekir. Belirtik hakikati savunanlar ve örtük hakikati savunanlar. A. Belirtik hakikat. Yine edebiyat eserlerinde dilin kullanılışını gözeterek bu tutumu açıklayalım. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Bizi şöyle başlıyor. Bir gün gazetelerde hazin bir vefat başlığı altında kısa bir fıkra çıktı. Bursa eşrafından, eski maslahat güzarlarımızdan nokta nokta nokta dairesi mütercimi Ahmet Fahim Bey, eceli mev'udi ile vefat etmiştir. Merhum, her cihetle faziletli, hür fikirli, geniş bilgili, çok nezaketli, şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı. Vefatı zayiattandır. Mevla rahmet eyliye. İşte ölünün cesedi üstüne atılan birkaç kürek toprak gibi hatırası üzerine kapanan birkaç satır. O ölüyü bilmeyenlerden bu yazıyı okuyanlar sanki ne duyarlar? Bir talihin Adem'e göçmesinden onunla alakası olmayan ne anlar? Bir faninin öldüğüne kimse şaşmaz ve kimse düşünmez ki o da kendisini ölümden bizim kendimizi sandığımız kadar uzak sanırdı. İnsanlar birbirlerinden uzak mesafelerle ayrılmış yıldızlar gibi kendi hususi boşlukları içinde dönen, hepsi yalnız, hepsi mahrem ve başkalarına kapalı birer dünyadır. Bir yıldız sönünce ondan uzaktakiler bir şey duymaz. Herkes ancak biraz kendi komşusuyla meşgul olur. Herkes ancak bir iki düşmanı için kin, ancak 3-4 dost veya akraba için haset veya muhabbet ve ancak 5-6 vücut ve ruh için biraz zaaf, bir temayül veya bir aşk duyar ve beşeriyetin üst tarafı bize tamamen yabancı gibi karanlık kalır. Buradaki cümleleri iki kategoriye ayırabiliriz. Birinciler bize bir olayı anlatıyor. Fahim Bey ölmüş. Gazetede ölüm haberi çıkmış. Bunların hakikatle bir ilişkisi var mı? Gerçi tasvir edici gibi görünüyorlar ama bunlar uyduruk, fictitious cümlelerdir. Gerçekte olmamış şeyleri, yaşamamış kişileri anlatırlar. Bu cümleler gerçek durumları tasvir etmediğine göre bunların doğruluk değeri olamayacağını daha önce de söylemiştik. Biz de okuduğumuz kitabın bir tarih kitabı olmadığını biliyoruz. Ve Fahim Bey gerçekten yaşamış mı? Böyle bir ölüm haberi çıkmış mıydı gazetede gibi sorular sormayız. Gelelim ikinci çeşit cümlelere. Bakıyoruz yazar bu ölüm haberi üzerine bazı genel yargılara varıyor. İnsanların mahrem, yalnız, başkalarına kapalı birer dünya olduğunu söylüyor. Eserin olayları arasına yerleştirilmiş bu türden cümlelere düşünsel cümleler diyelim. Bunların birincilerden başka olduğu besbelli. Hayat ve insanlar hakkında söylenmiş açık, belirtik sözlerdir bunlar. Okura göre ya yanlıştırlar ya da doğru. Düşünsel cümleler, eserdeki olaylar, kişiler, tasvirler ve benzerleriyle birlikte eserde belirtik, explicit bir tez meydana getirebilirler. Diyelim ki yazar Anadolu köylüsünün hayatını yansıtıyor eserinde. Eğer yazar bununla yetinmiyor ve bu hayat hakkında olumlu ya da olumsuz düşünceler ileri sürüyorsa ya da karakterlerine sürdürtüyorsa, eser köylü hayatı hakkında belli bir tezi dile getirmiş olur. Açıklanan hakikat ne denli belirtik olursa, eser o oranda bir sosyoloji, politika, ahlak ya da felsefe söylemine yaklaşmış sayılır. B. Örtük hakikat. Edebiyatın hakikati bildirmesi konusunda karşılaştığımız güçlük şu oluyor. Eğer edebiyata özgü, başka yoldan elde edilemeyecek bir bilgiden, örneğin sezgisel bilgiden söz edersek, buna gerçekten bilgi denebilir mi sorusuyla karşılaşıyoruz. Öte yandan, gerçekten bilgi sayılabilecek belirtik hakikatlerin edebiyat açısından ya da genellikle estetik yönden önemli olduğunu kabul etmek zor. Acaba bu çıkmazdan kurtulmak imkanı yok mu? Hem edebiyata, sanata özgü hem de önermesel sayılabilecek türden bir hakikat var mı edebiyatta? Belki örtük hakikat, implied truth, buna en yaklaşanıdır. İlk önce tek bir cümlede örtüklüğü ele alalım. Bir cümlenin bazen bir belirtik anlamı olabilir, bir de örtük anlamı. Adam sekreterine, süslenmeniz bittiyse lütfen şu mektubu yazın dese, burada ima edilmiş bir anlam daha var tabii. İş göreceğiniz yerde taranmak, boyanmak ve aynaya bakmakla vakit geçiriyorsunuz gibi bir anlam. Şiirde ve genellikle edebiyatta örtük anlam büyük rol oynar. Buna dayanarak edebiyatın semantik tanımı yapılacak olursa, edebiyat dilin o yolda kullanılışıdır ki anlamın önemli bir kısmını örtük anlam oluşturur denilebilir. Bilimsel yazılarda ise örtük anlam hemen hiç yoktur. Edebiyatta hakikatin yeri olduğunu ileri sürenler arasında bir kısmı, eserin içinde açıkça anlatılmamış örtük hakikatin önemli olacağı kanısındadırlar. Burada söz konusu olan, tek tek cümlelerden ya da eserin ufak bir parçasından çıkarılacak örtük anlam değil, eserin bütününden çıkarılacak örtük tezdir. Açık tezle örtük tez arasındaki sınırı çizmek zor. Açık tez, daha çok düşünsel cümlelerden ya da kişilerin bir konu üzerinde fikirlerini açıklayan konuşmalarından çıkarılır. Örtük teze gelince, yazar bunu bize açıkça söylemediğine göre, biz bunu ancak kişilerin çizilişinden, olayların sıralanışından, tondan ve benzerlerinden çıkartmaya çalışırız. Başka şekilde söylersek, uyduruk cümleleri yorumlamak suretiyle çıkartırız örtük hakikati. Örneğin Camus'un yabancısını ele alalım. Camus, Sisfe efsanesinde incelediği ve açıkladığı saçma kuramını bu romanda da anlatıyor. Ama aynı yöntemle değil. Denemesinde kavramsal ve mantıksal yoldan yaptığını, romanda kavramsal olmayan bir dille yapıyor. Diyelim ki hayatın, evrenin mantıki izahının yapılamayacağını, insanın rasyonel şekilde açıklayamadığı bu dünyada bir yabancı olarak kaldığını ve insanların da birbirlerini gerçekten bilemeyeceğini göstermek istiyor. Fahim Bey ve bizden aldığımız parçada da insanların yalnız ve birbirine kapalı olduğu söyleniyordu. İki yazar aynı felsefeyi paylaşıyorlar demek istemiyorum. Ama birisinin insanlar ve hayat hakkında belirtik olarak söylediklerini, diğerinin sanat yoluyla yaptığını hatırlatmak istiyorum. Camus saçma kuramını romanında bir felsefe sorunu olarak inceleyip tartışmıyor. Deliller getirerek bunu ispat etmeye kalkışmıyor. Hatta kuramını kavramsal yoldan açıklamıyor bile. Bunun yerine romanın kahramanı Meursault'un çeşitli durumlardaki davranışıyla karşılaşıyoruz.